Ayrım 27, sayfa 322. Batı'nın ekonomik kalkışı sermaye birikimine olanak veren süreçlerle başladıysa, herhalde insanların birikimini yönetme konusundaki yöntemlerin de geleneksel, ayinsel maliyeti yüksek, şiddetli ve kısa bir süre sonra kullanılamaz hale gelecek olan iktidar biçimlerine karşı siyasal bir kalkışa izin verdiği söylenebilir. Bütün bu eski iktidar biçimleri tabi kılmaya yönelik ince ve hesaplı bir teknoloji tarafından devre dışı bırakılmıştır. İnsan birikimi ve sermaye birikimi gibi iki süreç fiili durumda birbirlerinden ayrılmaz niteliktedir. Eğer hem insanları besleyecek hem de onlardan yararlanacak bir üretim aygıtının gelişmesi olmasaydı, insanların birikimi sorununu çözmek mümkün olamazdı. Bunun tersine insanların birikimli çoğulluğunu yararlı kılan teknikler de sermaye birikimi hareketine ivme vermektedir. Daha az genel bir düzeyde üretim aygıtındaki teknolojik sıçramalar, iş bölümü ve disiplin usullerini yoğrulmaları aralarında çok sıkı bir ilişkiler bütününe sahip olmuşlardır. Bakınız Karl Marx, Le Capital, Kitap 1, 4. bölüm, Ayrım 13 ve F. Guéri de Delagon çok ilginç çözümlemeleri, Le Corps Productif, 1973. Bunların her ikisi de diğerini mümkün ve gerekli kılmış, bunların her ikisi de diğerine örnek olmuştur. Disiplinsel piramit, içinde ayrımın, eş güdümün ve görev denetiminin dayatıldıkları ve etkin kılındıkları küçük iktidar hücresini oluşturmuştur. Ve zamanın, bedeni jest ve güçlerinin analitik olarak çerçevelenmesi, tabi kılınacak gruplardan üretim mekanizmalarına kolaylıkla aktarılabilen işlevsel bir şema oluşturmuştur. Askeri yöntemlerin, kitlesel olarak endüstriyel örgütlenmenin üzerine yansıtılması, iş bölümünün bu iktidar şemalarından hareketle biçimlendirilmesine model oluşturmuştur. Fakat bunun karşılığında üretim sürecinin teknik çözümlenmesi, mekansal ayrışması, görevi bunu sağlamak olan emek gücünün üzerine yansıtılmıştır. Bireysel güçlerin birleştirildiği ve bu sayede hacminin artırıldığı bu disiplin makinelerinin kurulması bu yansıtmanın sonucudur. Disiplin, bedeni gücün en düşük maliyette siyasal güç olarak küçültüldüğü ve yararlı güç olarak maksimuma çıkartıldığı üniter teknik süreç olduğunu bildirelim. Kapitalist bir ekonominin gelişmesi, genel formülleri, güçlerin ve bedenlerin tabi kılınma usulleri, tek kelimeyle siyasal anatominin, siyasal rejimler, çok çeşitli aygıtlar ve kurumlar boyunca devreye sokulabildiği disiplinsel iktidarın kendine özgü tarzını davet etmiştir. 2. İktidarın panoptikon tarzı yer aldığı temel, teknik, mütevazi olarak fizik düzeyde bir toplumun büyük hukuki siyasal yapılarının doğrudan bağımlısı olmadığı gibi onların dolaysız uzantısı da değildir. Ama gene de tamamen bağımsız değildir. Burjuvazinin tarihsel olarak 18. yüzyıl boyunca siyasal olarak egemen sınıf olmasına yol açan süreç anlaşılır, yasal hükümlere bağlanmış, biçimsel olarak eşitlikçi bir hukuki çerçevenin yerleşik hale gelmesinin arkasında ve parlamenter ve temsili tipten bir rejimin örgütlenmesi sürecinin içinde kendini güvenceye almıştır. Fakat disiplinsel düzeneklerin gelişmesi ve genelleşmesi bu süreçlerin karanlık olan diğer cephesini meydana getirmiştir. İlki olarak eşitlikçi bir haklar sistemini garanti eden genel hukuki biçim bu küçük, gündelik ve fizik mekanizmalar tarafından disiplinlerin oluşturdukları esas olarak eşitsizlikçi ve simetrisiz olan bu mikro iktidar sistemleri tarafından sınırlandırılmaktadır. Ve temsili sistem biçimsel olarak egemenliğin temel makamının doğrudan veya dolaylı olarak aracılı veya aracısız olarak herkesin iradesi olmasına izin vermekteyse de disiplinler tabanda güçlerin ve bedenlerin tabi kılınmalarının garantisini oluşturmaktaydılar. Gerçek ve bedeni disiplinler, biçimsel ve hukuki özgürlüklerin bodrum katını meydana getirmiştir. Sözleşme, istenildiği kadar hukuk ile siyasal iktidarın ideal temeli olarak düşünülsün, panoptikon tarzı baskı altına almanın evrensel ölçekte yaygınlaşmış baskı altına almanın teknik usulünü meydana getirmekteydi. Kendine sağladığı biçimsel çerçevelerin tersini, fiili iktidar mekanizmalarını işletebilmek için toplumun hukuki yapılarını derinlemesine işlemeye hiç ara vermemiştir. Özgürlükleri keşfeden aydınlanma çağı disiplinleri de keşfetmiştir. Disiplinler görünüşte bir alt hukuktan başka bir şey oluşturmamaktadır. Bunlar hukuk tarafından tanımlanan tekil varoluşları, genel biçimleri sonsuz kesirli düzeylere kadar ulaştırıyor'a benzemektedir veyahut bireylerin bu genel taleplerle bütünleşmelerini olanak veren çıraklık biçimleri gibi gözetmektedirler. Aynı hukuk tipini onun ölçeğini değiştirerek ve onu giderek daha hoşgörülü olarak devam ettireceklerdir. Ama disiplinlerde daha çok bir cins hukuk karşıtını görmek gerekmektedir. disiplinlerin belirgin rolleri aşılamaz simetrisizlikler getirmek ve karışıklıkları dışarı atmaktır. Öncelikle çünkü disiplin bireyler arasında sözleşmeye dayalı zorunluluktan tamamen farklı bir zorlama ilişkisi olan özel bir bağ kurmaktadır. Bir disiplinin kabulü bir sözleşmeyle hükme bağlanmış olabilir. Dayatılma biçimi, işlettiği mekanizmalar bazılarının diğerlerine karşı tersine döndürülemez tabiiyeti, hep aynı tarafta sabitleşmiş olan daha fazla iktidar, ortaklaşa düzenleme karşısında çeşitli ortakların konumlarının eşitsizliği disiplin bağı ile sözleşmeye dayalı bağı zıtlaştırmakta ve bu sözleşme bağının içerik olarak bir disiplin mekanizmasına sahip olduğu andan itibaren o sözleşmenin ihlaline olanak vermektedir. Örneğin ne kadar çok sayıda gerçek usulün iş sözleşmesi konusundaki hukuki kurguyu saptırdıkları bilinmektedir. Atölye disiplini en az önem taşıyan şey değildir. Üstelik hukuk sistemleri hukuk öznelerini evrensel ölçülere göre nitelerlerken disiplinler karakterize etmekte, sınıflandırmakta, özelleştirmektedir. Disiplinler bir ölçek boyunca dağıtım yapmakta, bir ölçü boyunca paylaştırmakta, bireyleri birbirlerine nazaran hiyerarşik hale getirmekte ve limitte bunları dışarı atmakta veya geçersiz saymaktadır. Disiplinler her halükarda denetimlerini yerine getirdikleri ve iktidarlarının simetrisizliğini egemen kıldıkları zaman ve mekan içinde hukuku hiçbir zaman tam olmayan ama hiçbir zaman iptal de edilmeyen bir şekilde askıya almaktadır. Disiplin kendi mekanizması içinde ne kadar kurallı ve kurumsal olursa olsun gene de bir karşı hukuktur. Ve modern toplumun evrensel hukuka bağlılığı iktidarın kullanılmasının sınırlarını saptıyor ve benziyorsa da her yere yayılmış olan panoptikon tipi gözetimin bu iktidarın içinde hem devasa hem de minik olan ve iktidarın simetrisizliğini destekleyen, güçlendiren, artıran ve ona çizilmiş olan sınırları boşuna hale getiren bir mekanizmayı hukukunkinin tersi yönde işletmektedir. Minicik disiplinler, her gün uygulanan panoptikon tipi gözetimler, büyük siyasal aygıtların ve mücadelelerin iyice altında yer alabilirler. Bunlar modern toplumların sol zinciri içinde onları kat eden sınıf egemenliği ile birlikte iktidarın ona uygun olarak yeniden dağıtıldığı hukuk kurallarının siyasal karşılığı olmuşlardır. Küçük disiplin usullerini bunlar tarafından icat edilmiş olan küçük kurnazlıklara veya ona itiraf edilebilir bir çehre veren bilgilere çok uzun zamandan beri verilen önem hiç kuşkusuz buradan kaynaklanmaktadır. Aslında iktidar ilişkilerini her yerde ve kesin olarak dengesizleştirmeye yönelik mekanizmalar olmalarına rağmen bunların bizzat toplumun temelleri arasında yer aldıklarına dair iddia buradan kaynaklanmaktadır. Aslında fizik, siyasal bir teknikler demeti olmalarına rağmen onları her tür ahlakın mütevazı ama somut temeli olarak kabul ettirmeye yönelik inat buradan kaynaklanmaktadır. Ve yasal cezalar sorununa geri dönmek üzere hapishanenin kendine eşlik eden bütün ıslah edici teknolojisiyle birlikte buraya yerleştirilmesi gerekmektedir. Yasalaştırılmış cezalandırma iktidarının büküldüğü noktada disiplinsel olarak gözetim altında tutma iktidarının bulunduğu yerde yasaların evrensel cezalarının bazı ve hep aynı bireylere seçmeci olarak uygulandıkları yerde hukuk öznesinin ceza yoluyla yeniden nitelendirilmesinin suçlunun yararlı bir şekilde terbiye edilmesi haline geldiği noktada hukukun tersine dönerek kendi dışına çıktığı ve karşı hukukun hukuki biçimlerin fiili ve kurumsallaşmış içeriği haline geldiği noktada. Bu durumda cezalandırma iktidarını genelleştiren artık her hukuk öznesindeki evrensel bilinç değil de panoptikon usullerinin kurala bağlanmış bir şekilde yaygınlaşmasıdır. Bunların sonsuza kadar sıkılaştırılmış dokularıdır. 3. Teker teker ele alındıklarında bu usullerin çoğunun arkasında uzun birer tarih vardır. Fakat 18. yüzyıldaki yenilik noktası bunların birleşerek ve genelleşerek bilgi oluşumunu ve iktidar artırımını dairesel bir sürece göre düzenli olarak güçlendirdikleri noktaya ulaşmalarıdır. Disiplinler artık teknolojik eşiği aşmışlardır. Önce hastane, sonra okul, daha sonra atölye disiplinler tarafından yalnızca düzene sokulmakla kalmamışlar, aynı zamanda onların sayesinde bütün nesnelleştirme mekanizmalarının oralarda tabi kılma araçları olarak değer kazandıkları ve bütün iktidar artışlarının oralarda mümkün bilgi edinmeleri olanak verdiği aygıtlar haline gelmişlerdir. İşte klinik tıp, psikiyatri, çocuk psikolojisi, çalışmanın rasyonelleştirilmesi ancak teknolojik sistemlere özgü bu bağdan itibaren ve disiplin unsurunun içinde oluşabilmişlerdir. Demek ki çifte bir süreç söz konusudur. İktidar ilişkilerinin bir incelemesinden itibaren epistemolojik kilitlenmenin çözülmesi, yeni bilgilerin oluşumu ve birikimi sayesinde iktidar etkilerinin artması. Disiplinsel yöntemlerin genişlemesi geniş bir tarihsel sürecin içinde yer almaktadır. Aşağı yukarı aynı dönemde diğer birçok teknolojinin tarımsal, endüstriyel, ekonomik daha gelişmesi. Ama şunu kabul etmek gerekir, maden endüstrilerinin, doğmakta olan kimyanın, ulusal muhasebe yöntemlerinin, yüksek fırınların veya buhar makinesinin yanında panoptikon tarzı pek itibar bulamamıştır. O yalnızca garip bir küçük ütopya, kötü bir düş olarak kabul edilmektedir. Biraz da sanki Bentham tıpkı Palantir'in panoptikon biçimine sahip olduğu bir polis toplumunun Führer'iymişçesine. Oysa burada çok gerçek bir teknolojinin, bireyler teknolojisinin soyut formülü yer almaktaydı. Bu konuda çok az medya yapılmış olmasının birçok nedeni bulunmaktaydı. Bunların en aşikar olanı yol açtığı söylevlerin akademik tasdifler dışında bilim statüsüne ulaşmamış olmasıdır. Ama bu nedenlerin en gerçek olanı hiç kuşkusuz devreye soktuğu ve artmasına olanak verdiği iktidarın insanların birbirlerinin üzerinde icra ettikleri dolaysız ve fizik bir iktidar olmasıdır. Şanı olmayan bir varış noktası için itiraf edilmesi güç bir köken. Fakat disiplinsel usulleri buhar makinesi veya amici mikroskopu gibi keşiflerle karşılaştırmak haksızlık olacaktır. Bunlar çok daha azdır ve ancak bir bakıma da çok daha fazladır. Eğer tarihsel bir eşdeğerlilik veya en azından bir kıyaslama noktası bulunmak istenirse bu daha çok engizisyon tekniği yönünde olacaktır. 18. yüzyıl herhalde biraz orta çağın adli soruşturmayı icat etmesine benzer bir şekilde disiplin ve sınav muayene tekniklerini icat etmişti. Eski mali ve yönetsel teknik olan soruşturma usulü özellikle 12. ve 13. yüzyıllarda kilisenin yeniden örgütlenmesi ve prens devletlerinin genişlemesiyle birlikte gelişmiştir. Bilinen genişliğiyle kilise mahkemelerinin içtihadının içine katılması bu tarihlerde olmuş, daha sonra laik sarayları da dahil olmuştur. Fark edilen veya tanıklık edilen bir gerçeğin otoriter araştırması olarak soruşturma, böylece yemin, adli sınama, adli düello, tanrı yargısı veya özel kişiler arasındaki uzlaşma gibi eski usullerle zıtlaşmaktaydı. Soruşturma, gerçeği belli sayıda kurala bağlı olarak teknikler aracılığıyla belirleme hakkını kendi üzerine alan egemen iktidardı. Oysa soruşturma o zamandan bu yana Batı adaletiyle bütünleştiyse de onun ne siyasal kökenini, ne devletlerin doğuşuyla olan bağını, ne de daha sonraki sapmasını ve bilgi oluşumundaki rolünü unutmamak gerekir. Nitekim soruşturma, ampirik bilimlerin kurulması için hiç kuşkusuz, ilkel ama temelli bir parça olmuştur. Orta çağın sonunda kilidinin çok çabuk açıldığı bilinen şu deneysel bilginin hukuki, siyasal maddesi olmuştur. Matematiğin eski Yunan'da ölçü tekniklerinden doğduğu herhalde doğrudur. Doğu bilimleri her halükarda bir kısımları itibariyle orta çağın sonunda soruşturma uygulamalarından doğmuştur. Dünya işlerini kaplayan ve onları olguları fark eden, tasvir eden ve belirleyen belirsiz bir söylemin düzenlenişi içine kaydeden büyük ampirik bilgi ve bu batı dünyasının bu aynı dünyanın ekonomik ve siyasal fethine giriştiği sırada olmaktadır. Hiç kuşkusuz işlemsel örneğini Engizisyon'da bulmaktadır. Yakın tarihli yumuşaklığımızın, belleğimizin karanlıklarına yerleştirdiği bu muazzam icat. Öte yandan bu siyasal, hukuki, yönetsel ve adli, dinsel ve laik soruşturma, doğu bilimleri için her ne olduysa disiplinsel çözümlemede insan bilimleri için öyle olmuştur. İnsanlığımızın karşılarında bir yüzyıldan beri büyülendiği bu bilimlerin teknik matrisleri, disiplinlerin ve bunların yaptıkları araştırmaların kılı kırk yaran ve kötülükten hoşlanan titizlikleri içinde yer almaktadır. Disiplinler ve onların giriştikleri araştırmalar, psikiyatri, pedagoji, kriminoloji ve birçok diğer garip bilgi için herhalde soruşturmanın korkunç gücü hayvanlara, bitkilere veya yerküreye ilişkin sakin bilgilere yönelik olarak her ne olduysa öyle olmuştur. Başka iktidar, başka bilgi. Yasa ve devlet adamı Bacon'ın klasik çağın eşiğinde ampirik bilimler için bir soruşturma metodolojisi kurmaya çalışmıştır. Acaba aynı işi insan bilimleri için hangi büyük gözetmen yapacaktır? Tabii bunun mümkün olabilmesi koşuluyla. Çünkü soruşturmanın ampirik bilimler için bir teknik haline gelirken tarihsel olarak kök salmış olduğu engizisyon usullerinden koptuğu doğruysa da sınav onu oluşturmuş olan disiplinsel iktidara çok daha yakın olarak kalmıştır. Hala ve hep disiplinlerin içsel parçalarından biridir. Psikiyatri, psikoloji gibi bilimlerle bütünleşirken tabii ki spekülatif bir saflaşmadan geçmişe benzemektedir. Ve nitekim testler, söyleşiler, röportajlar, fikir almalar biçiminde disiplin mekanizmalarının görünüşte yenilendikleri görülmektedir. Okul psikolojisi okuldaki katılıkları düzeltmeyi üstlenmiştir. Tıpkı tıbbi ve psikiyatrik görüşmenin çalışma disiplininin etkilerini düzeltmeyi üstlenmiş olması gibi. Ama burada yanılgıya düşmemek gerekir. Bu teknikler bireyleri bir disiplin merciğinden başka birine göndermekten başka bir şey yapmamaktadır ve her disipline özgü olan iktidar bilgi şemasının yoğunlaştırılmış veya biçimselleştirilmiş bir şekil altında yeniden üretmektedir. Bu konuda bakınız Michel Tort, OJ, 1974. Doğa bilimlerine yer açan büyük soruşturma siyasal, hukuki modelinden kopmuştur. Buna karşılık sınav hep disiplinsel teknolojinin içinde kalmıştır. Orta çağda soruşturma usulü kendini eski idhama dayalı adalete dayatmıştır. Ama bunu yukarıdan gelen bir süreç içinde yapmıştır. Disiplinsel teknik ise hala engizisyon tipindeki ilkesi içinde kalmayı sürdürmekte olan bir ceza adaletini sinsice ve sanki alttan alta istila etmiştir. Modern ceza uygulamasını karakterize eden bütün büyük sapma hareketleri suçlunun suçunun arkasında bir sorun haline getirilmesi, bir ıslah olması istenilen ceza verme kaygısı, bir tedavi, bir normalleştirme, yargılama eylemini bireyi ölçtüğü, değerlendirdiği, teşhis koyduğu, iyileştirdiği, dönüştürdüğü kabul edilen çeşitli merciler arasında paylaştırmak. Bütün bunlar disipline yönelik sınavın adli engizisyonu nüfuz ettiğini ele vermektedir. Artık kendini cezai adaleti, onun uygulama noktası, onun yararlı nesnesi olarak dayatan, kralın bedenine karşı dikilen suçlunun bedeni olmayacaktır. İdeal bir sözleşmenin öznesi de olmayacaktır. Bunun yerine disiplinsel birey olacaktır. Ceza adaletinin eski rejimdeki en uç noktası, kral katilinin sonsuza kadar parçalanmasıydı. En güçlü iktidarın tam olarak tahrip edilmesinin suçu, gerçeği içinde parlak bir şekilde yansıtan en büyük suçlunun üzerinde dışa vurulmasıydı. Bugün ceza sisteminin ideal noktası belirsiz disiplin olacaktır. Sonu olmayan bir sorgulama, titiz ve giderek daha analitik hale gelen bir gözlem içinde sonsuza kadar sürecek bir soruşturma. Aynı zamanda asla kapanmayan bir dosyanın oluşturulması da olacak bir yargılama. Bir incelemenin inatçı merakına dolanmış olacak olan bir cezanın hesaplı yumuşaklığı. Aynı anda hem ulaşılamaz bir ölçüye göre bir sapmanın sürekli ölçülmesi hem de ona ancak sonsuza ulaşmaya zorlayan asimptotik bir hareket olacak olan bir usul. Azap çektirme, engizisyon tarafından emredilen bir usulü mantıken sona erdirmektedir. Gözlem altına almak, disiplinsel yöntemler ve inceleme usulü tarafına istila edilmiş olan bir adaletin doğal uzantıları olmaktadırlar. Bölümlere ayrılmış kronolojisi, sorunlu çalışması, gözetim altında tutma ve kaydetme mercileri, yargıcın uzantısı olan ve onun görevlerini artıran normalleştirme hocalarıyla hücrelerden oluşan hapishanenin modern cezalandırmanın aracı olmasında şaşılacak bir şey yoktur. Eğer hapishane fabrikalara, okullara, kışlalara benziyorsa ve bunların da hepsi hapishaneye benziyorsa bunda şaşılacak bir yan yoktur.